الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين Muhterem gençler, hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Tarih şuuru konusunda sizlerle inşallah bir saate yakın beraber olacağız. Bu süre içinde anlatacaklarımı çok mevzular olması sebebiyle hızlandırılmış bir lisanla anlatmaya çalışacağım. Hızlı anlatmaya çalışacağım. Dersin sonunda da soru cevap faslı ile ilgili belki bir 5-10 dakika sizlerle beraber olma şansımız var. Önce tarih ne demek? Tarih, geçmiş olayları ve insanları, medeniyetleri bize anlatan bir ilim dalıdır. Tarih bir masal gibi olamaz. Yani olmamış işleri olmuş gibi anlatırsan o masal olur, tarih olmaz. Olmuş işleri de tarih sırasına koyup anlatırsanız bu da tarih olmaz. Tarih odur ki bize yol göstersin, bize ders versin, önümüzde rehber olsun, yapacağımız işlerde bize örneklik ve ibretlik teşkil etsin. Böyle tarih varsa, bu şekilde anlatılırsa tarih işte o zaman gerçek bir ilim dalı olarak bizlere yol gösteren bir ilim dalı olarak önümüze çıkmaktadır. Arkadaşlar, tarih hak ve batıl mücadelesinden ibarettir desek abartmış olmayız. Hak batıl mücadelesinin kaynağını o zaman bilmekte fayda var. Hemen şunu ifade edeyim. Bizim için tarihe rehberlik edecek olan Allah kelamıdır. Öncelikle sırasına göre söylersek Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an. Yani Allah'ın gerçek kelamı tarih konusunda bizlerin önüne ışık tutan ve bilmemiz gereken, anlamamız gereken Allah kitaplarıdır. Elbette bahsettiğim üç kitap hükmü kalkmış, arkasından Kur'an-ı Kerim hepsini kapsayıcı ve günümüze güncellenmiş bir şekilde Cenab-ı Allah'ın mesajlarını bize ulaştırmıştır. O halde tarihe başlangıç eden olayı az önce okuduğum Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden takip edersek Cenab-ı Allah yeryüzünü ve gökyüzünü insanların yaşayabileceği bir düzeye getirip, süsleyip, dayayıp döşedikten sonra Hazreti Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı. Sonra Hazreti Havva validemizi Hazreti Adem'in vücudundan halketti ve bütün meleklere ve cinlere secde edin dedi. Bunları biliyorsunuz da ben tekrar hatırlatıyorum. Secde edin dedi. Bu secde bir ibadet secdesi değil, bir saygı secdesiydi. Hazreti Adem'in üstün yaratılışlı olduğunun kabulünün tescili anlamına gelen bir Allah'ın emriydi. Bütün melekler ve şeytanlar, melekler ve cinler secde ettiler. Ancak şeytan diklendi, ayağa kalktı. Ya Rabbi sen beni ateşten yarattın, bunu çamurdan yarattın. Benim yaratılışım bundan üstündür diye büyüklendi, kibirlendi, gururlandı. Arkasından da Allah'ın rahmetinden bu kibir ve gururu sebebiyle uzaklaştırıldı, lanetine uğradı. Arkasından Cenab-ı Allah onun da isteği üzerine insanoğullarını kıyamete kadar yoldan sapırmak görevi olmak üzere kendisine bir görev verdi. Onun görevi nedir? İnsanları yoldan sapırtmak. Yani batıla önderlik etmek. Şeytan batılın önderidir. O halde dünyada ilk teşekkür eden batılın temsilcisi, batıl şeytandır. Arkasından Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetine koydu Cenab-ı Allah. Yiyin, için, rahatınıza bakın ama şu ağaca, şu meyveye yaklaşmayın diye onlara bir emir verdi. Onlar da şeytanın ivasına kapılarak, şeytan onları kandırarak o ağaçtan ve meyvasından yedirdi. Sonra Cenab-ı Allah onları yeryüzüne gönderdi. Bakın hızlı anlatıyorum, bildiğiniz şeyler çünkü. Yeryüzüne gönderdi. Yeryüzünde efendime söyleyeyim, yıllarca tevbe ettikten sonra Arafat Dağı'nda Cebel Rahmet'te onları buluşturdu ve Hazreti Adem Aleyhisselam'a peygamberlik görevini vermek suretiyle Hakk'ın temsilcisi olarak da peygamberi görevlendirmiş oldu. Şimdi batılın temsilcisi şeytan ve ona uyanlar, Hakk'ın temsilcisi peygamberler ve ona uyanlar olmak üzere dünyada iki tane cephe teşekkül etti. Bu iki cephe nefis planında ilk defa Habil Kabil'le karşı karşıya geldiler. Arkasından da cemiyet planında ve insanlık planında savaşlar, cidaller, kıtaller olmak üzere hak ve batıl mücadeleye başladı. İşte burayı iyi kavrayamazsak insanlığın tarihini anlayamayız. Tarihin kaynaklığı bu ilahi kelamlarda, bu ilahi olaylarda bizlere detaylı bir şekilde anlatılmış oluyor. Şimdi Hakk'ın temsilcisi peygamberler ve onun varisleri, batılın temsilcisi şeytan ve ona uyanlar. Biz bugün gerçekten tarihe ağırlık vermiş bulunan batılın iki temsilcisinin üzerinde birkaç cümle söyleyeceğiz. Sonra Hak üzerinde sözler söyleyeceğiz ki tarihi anlayabilelim. Tarihin şuurlu bir şekilde anlaşılmasına yardım edecek olayları kavrayabilelim. Batılın ilk temsilcisi Allah'ın göndermiş olduğu Tevrat kitabını tahrif ederek, oraya kendi isteklerine göre ayetler koyarak, ayet demeyelim, ayet iddiasıyla sözler koyarak, Allah'ın istediği şekilde, başka şekilde hareket etmek üzere, kendilerine rehberlik olmak üzere efendim Tevrat'ı tahrif ettiler ve o tahrifata şöyle bir iddia koydular, ayet diye koydular ve işte bu batıl mücadele, batılın tarih sahnesinde hangi iddialarla bulunduğunu, birinci batılın bulunduğunu bize ispat etmiş oldular ki, göstermiş oldular ki buna Siyonizm diyoruz. Diyorlar ki, cennetteyken Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemize şeytan geldi. Şeytan önce Havva'yı kandırdı. Havva da gitti Adem'i kandırdı. O meyveden yediler. Bu şekilde günah işlediler. Ayrıca diyor ki, Adem'i kandıran şeytan değil Havva'dır. O halde şeytan kadınla eşittir. Kadın şeytan demektir. Siyonizmin telakkisini söylüyor. Kadın şeytan demektir. Normal insanlar Havva ile Adem yeryüzüne geldiğinde onlardan türediler. Biz ise, Siyonistlerin ifadesi bu, biz ise bunu nerede yazıyorlardı? Kitaplar vardı onların. Kabala'da. Biz ise Havva ile şeytandan türedik. Bakın korkunç şeyler söylüyor. Havva ile şeytandan türedik. Yani Hazreti Havva'yı şeytanla ilişkiye girmiş ve Siyonist neslini türetmiş gibi gösteriyorlar. Ne farkı var? Diyorlar ki, madem ki şeytan üstün yaratılıştaydı, ateşten yaratılmıştı, çamurdan üstündü, bunun için ayağa kalkmıştı, kadın da şeytan olduğuna göre şeytanla Havva Adem'den üstündür. Dolayısıyla biz onların üstün ırk olmak üzere, Siyonistler olmak üzere o ilişkiden meydana gelmişiz ve dünyada birinci sınıf insanlarız. Adem ile Havva'dan türeyenler de normal insanlardır. Onlar da ikinci sınıf insanlardır. Biz efendiyiz, onlar köle. Biz birinci sınıfız, onlar bize hizmet etmek için yaratılmış. Biz onları istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Öldürürüz, öldürmeyiz, mallarını alırız. Her şeyi yapabiliriz, onlar bizim kölelerimizdir diyerek bu şekilde çıkış yapmışlardı. Arkadaşlar işte bu telakkiler sebebiyle Siyonistler dünyada hem insanları ikinci sınıf kabul etmişler, kendilerinden olmayanları ikinci sınıf kabul etmişler ve de ezmek için, fitne fesat çıkarmak için dünyada güçlendikleri vakitler köleleştirmişler insanları ve o şekilde sokmuşlar. Şuurlu bir tarih, tarih şuuru dediğimiz zaman bu gerçeği iyi bilmemiz lazım. Niye Siyonistler böyle davranıyorlar? Bugünkü Siyonistler niçin davranıyorlar? Niçin kendilerinden olmayanı insan bile kabul etmiyorlar? Bunun aslını iyi bilmemiz lazım ki tarihi öğrenelim. Nitekim İsra suresinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki, biz İsrailoğullarına kitap verdik. Ve gazayna ile ben İsrail fil kitabla tutsidunna fil azme ratayn. Siz yeryüzünde İsrailoğulları olarak iki defa fesat çıkaracaksınız. Birinci fesadınızı çıkardığınızda gururlanacaksınız, kibirleneceksiniz. Kendinizi birinci sınıf kabul edeceksiniz ve insanları köleleştireceksiniz anlamına bu ayeti kerime. Ve arkasından فَاِذَا جَاءَ وَعَدُ اُولَاهُمَا diye başlayan ayette diyor ki, siz birinci defa böyle kalkıp gururlanıp insanları köleleştirdiğinizde sizin üstünüze biz güçlü, kuvvetli insan ve güç bakımından sizden daha güçlü olanları musallat edeceğiz, ettik ve sizi yeryüzünün her tarafına dağıttık, şehirlerinizi mahvup perişan ettik. Ayet budur. Veya buna benzer bir mali vardır. Gerçekten de tarihlere baktığımız zaman milattan önce 586 yılında bu İsrailoğullarını azıtmış olduğunu ve insanları köleleştirmiş olduklarını, haddi aşmış olduklarını letufsidunne ayeti kerimesindeki yeryüzünü fesada vermiş olduklarını görüyor. Arkasından da Babillileri Cenab-ı Allah bundan üzerine musallat ettiğini, Babillilerin İsrailoğullarını darmadağın ederek yeryüzünün her tarafına sürmüş, dağıtmış olduklarını, mahv perişan etmiş olduklarını tarihler yazıyor. Milattan önce 586 yıllarına tekabül ediyor. Ayet diyor ki, size sonradan yeniden güç kuvvet verdik, siz yeniden güçlendiniz, yeniden ikinci defa yeryüzünü fesada boğdunuz. Ve aynı şekilde birincide olduğu gibi, efendim, yeryüzünde sizi, şehirlerinizi darmadağın etmek suretiyle dünyanın her tarafına yeniden dağıtacağımızı söylüyoruz diyor. Ayet-i kerimede bu var. Ve ondan sonra gelen ayette de bu işin tekrar tekrar olacağını ve tekrar tekrar aynı cezaya çarptırılacaklarını efendim Cenab-ı Allah ayet-i kerimesinde söylüyor ki bugünkü Siyonizmi anlamamız için işte bu ayetleri iyi bilmemiz lazım. Nereden geldik buraya? Tarihi iyi bir şekilde anlayabilmemiz, şuurlu bir şekilde anlayabilmemiz için Allah'ın kelamlarını iyi bilmemiz lazım. Kur'an'ı iyi bilmemiz lazım. Tarihin çıkışına tanıklık eden o deminki okuduğum Bakara suresindeki ayetleri iyi bilmemiz lazım. Batılın temsilcisi, birinci temsilcisi olan Siyonizmin çıkış sebebini ve kendi kendilerini haklı gösterme sebebini iyi bilmemiz lazım. Şuurlu bir tarihi anlayabilmemiz için, tarihi şuurlu anlayabilmemiz için. Bunlar İsrailoğulları ve bugün de ikinci defa olur, üçüncü defa mıdır, dördüncü defa mıdır? Yeniden güç kuvvet bulmuşlar, yeniden insanlığı mahvediyorlar, yeniden sömürüyorlar, yeniden Erbakan hocamızın da dediği gibi ne alırsak alalım, bugün üçte birini Siyonizme vergi olarak ödüyoruz, haraç olarak ödüyoruz ki bunu ekonomik düzenle sağlamışlar. Ve biz elbise alırken, ceket alırken üçte birini İsrail'e peşin veriyoruz. Uçağa binerken, hacca giderken aynı şekilde peşin veriyoruz. Adamlar bizi ikinci sınıf kabul ettiklerinden, kendilerini de birinci sınıf kabul ettiklerinden dolayı bizden bu şekilde ekonomik olarak sömürülerini, paylarını alıyorlar. Ayrıca da insanlığı gözlerini kırpmadan ateşe atmak suretiyle Filistin'i biliyorsunuz mahvu perişan ediyorlar. Allah'ımıza dua ediyoruz. Allah'ım bu defa hiç olmazsa İsrailoğullarını yola getirecek olan güçlü kuvvetli kullar biz olalım. İnşallah. Onları yola getirelim.
İnşallah.
İkinci, batılın ikinci temsilcisi ise bu Haçlı Hristiyanlarıdır. Normal Hristiyanları kastetmiyorum. Haçlı Hristiyanlar yani sömürü kastıyla ve Adem ile Havva'yı istismar etmek suretiyle insanları mahvi perişan etmeye çalışan bu Haçlı Hristiyanları. Bu nedir? Diyorlar ki İncil'e eklemişler.
ayet diye eklemişler. Diyorlar ki, Adem ile Havva yeryüzüne geldiler. Bakınız hep yaratılışa getiriyorlar işi. Adem ile Havva yeryüzüne indirildiler. Suçlu olarak geldiler. Günahkar olarak geldiler. Ve yeryüzünde Adem ile Havva'dan türeyen bütün insanlar da suçludur, günahkardır. Çünkü ana baba suçlu ve günahkar. Dolayısıyla sadece bizim vaftiz ettiğimiz, Hristiyan yaptığımız insanlar hariç, onların dışındakiler suçludur, günahkardır. Peki bu neyi gösteriyor? Neyi gerektiriyor şu anda? Bu Haçlı Hristiyanları İslam ülkelerini işgal ettiklerinde önce çocuklardan başlamak üzere büyük katliamlar yaparlar. Herkesi katlederler. Hristiyan olmayan herkesi katlederler. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, ihtiyar, hasta hiç fark etmez. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü kendi inançlarına göre Allah'ın onlara vermiş olduğu bir görev var. Bu görev nedir? Yeryüzündeki günahkar insanları temizlemek. Kim bunlar? Hristiyan olmayanlar. Arkadaşlar işte bu sebep dolayısıyla, tarihin bu çıkışındaki çarpık inanç dolayısıyla Hristiyanlar nereyi işgal etseler katliam yaparlar. Dünyanın her tarafını sömürürler. Yağma yaparlar. Burkaç yaparlar. Bugün de aynı şeyi yapmıyorlar. Yıkım yaparlar. Aynı şeyi yapmıyorlar mı? Haçlı seferlerini anlatsam, 1094'te başlayıp da 1250'li yıllara kadar süren Haçlı seferlerini, 200 yıla yakın Haçlı seferlerini anlatsam, milyonlarca Müslümanı katletmişler. Soymuşlar, yıkmışlar, yakmışlar, mahvetmişler, sömürmüşler ve götürmüşler. Tarih boyunca Hristiyanlar ne zaman güçlenseler, ne zaman silahlansalar, ne zaman kendilerini üstün hissetseler, katliamlara başlamışlar, soygunlara başlamışlar. Bugün Hristiyanların kalesi sayılan Avrupa, arkadaşlar, Avrupa'daki bu sermaye birikimi, çokları der ki, adamlar çalışmışlar, didinmişler, yapmışlar, kazanmışlar. Hayır, öyle değil. Ya soymuşlar, vurmuşlar, çarpmışlar, çırpmışlar, malları yığmışlar Avrupa'ya. Köle ticaretiyle, kaçakçılıkla, vurgunculukla, soygunculukla bugün Avrupa'nın sermayesi oluşmuştur. Tabii ayrıntıya girecek olsam gerçekten çok enteresan şeyler anlatabilirim ama ben size mantığı vermeye çalışıyorum. Şuurlu bir tarih veya tarih şuuru. İşte bu iki batılın bu inançlarını iyi bilmemiz lazım. İkisi de kendilerine göre Allah'ın kendilerine vermiş olduğu görevi yerine getiriyorlar. Birisine Allah üstünlük olma görevi vermiş, bütün diğer ırkları yok edeceksin, sömüreceksin demiş, onu yapmaya çalışıyor. Öbürü de günahkar olanları yeryüzünden temizleyeceksin diye görev vermiş, o da onu yapmaya çalışıyor. Peki bunların İslam'a göre yanlışları nerede? Hemen birkaç cümleyle onları söylüyorum ki yanlışını, doğrusunu bilelim de ona göre biz bilgimizi istif edelim, tarih bilgimizi. Bir defa Hristiyanlar, Yahudilerin, Yahudi de demeyelim bunlara, biz Siyonist diyelim. Çünkü normal Yahudi olabilir, bu inançta olmayabilir, Tevrat'la amel ediyor olabilir. Ama bizim sözümüz yok. Allah hidayet versin deriz, geçeriz ama öbürü insanlığı yok etmeye çalışıyor Siyonist. Ona diyoruz ki, şeytan önce Havva'ya geldi, Havva gitti, Adem'i kandırdı derler ya, yanlış. Niye? Demin okudum. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْتَانُ diye başlayan ayet. Şeytan ikisine bir geldi, ikisini beraber kandırdı. Havva'yı kandırmadan önce, ya beraberken kandırdı onları. Bakınız ayet-i kerime niye burada teferruatlı gelmiş? Cenab-ı Allah biliyor bu ayet-i kerimeyi saptıracaklarını da onun için doğrusunu söylemiş bize. Beraberce gelmiş, dolayısıyla kadın şeytan değildir. Kadın kadındır, erkek erkektir. İkisi de insandır. Şeytan şeytandır. İkisine düşmandır. Doğrusu bu. İkincisi, bazı insanlar bazılarından üstün yaratılmış olabilir mi? Hayır. Ne münasebet? Hucurat suresini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa. Cenab-ı Allah buyuruyor ki ey insanlar biz sizi bir dişiden bir erkekten yarattık. Kimse kimseye üstün değildir. Sizi kabilelere, milletlere ayırdık ki, renklere ayırdık ki tanışasınız, görüşesiniz diye. Üstünlük vesilesi olarak değil. Üstünlük neyle olur? Kim Cenab-ı Allah'a daha yakınsa ittika bakımından o üstündür, o yakındır, o kerimdir. Ekrem Ekrem. Demek ki Siyonistlerin bu yaptıkları Allah'ın kanunlarına aykırıdır. Bir üçüncüsü. Ki biz Havva ile şeytanın birleşmesinden türedik. Aman Allah'ım. Peygamberlerin hanımları müminlerin anneleridir. Hele ki Hazreti Adem Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Havva bütün insanlığın anasıdır. Nasıl böyle bir suç isnat edilebilir? Her bakımdan yanlış. Kimse kimseden üstün değildir. Siyonistlerin çıkış noktası yanlıştır Kur'an'a göre ve bunların düzeltilmesi için mücadele verilmiştir tarih boyunca. Hristiyanların ki diyorlar ki yeryüzüne günahkar gelmişler ve bütün insanlar günahkar doğmuşlar. İyi de ayet var. Cenab-ı Allah bize bunun doğrusunu bildirmiş. Estağfirullah. Fetelakka Adem'e min Rabbihi kelimatin fetavali. Yeryüzüne geldiklerinde evet suçluydular ama yıllarca tevbe ettiler. Pişman oldular ve Allah da onların tevbelerini kabul ederek affetti. Tevbelerini kabul etti. Tevbesi kabul edilmiş bir kişiye siz yeniden suçluymuş gibi muamele yapamazsınız. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz'in sözü var. Etta'ibu minezzembi kemella zembele. Hutbelerde dinliyor. Diyor ki suçundan tevbe eden hiç suç işlememiş gibi olur. Üstelik bu tevbelerde kabul edilmiştir Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ve Hazreti Havva Validemiz'in tevbeleri de kabul edilmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Bir başka esas. Kimsenin suçu evladına geçmez. Ben bir suç işledim, kabahat işledim. Evladımın ne günahı var? Hiç ilgilendirmez. O suçun cezasını ben çekerim. Veya iyilik yaptım. İyiliğimin evladıma faydası yok ki o iyi değilse şayet. İyiliğimin mükafatını ben görürüm. Ve de arkadaşlar, suçlu ana babadan doğan çocukların suçlu olduğu kabul edilebilir mi? Hayır. Kimse suçlu doğmaz. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Küllü mevludin yulidu ala fıtratın İslam. Bütün doğan çocuklar İslam fıtratı üzerine doğarlar. Sonra etrafı annesi babası ya bunları Müslüman olarak devam ettirirler, ya Hristiyan yapar, ya Mecusi yapar, ya Yahudi yapar veya başka bir şey olur. Ama asıl olan bütün çocuklar İslam fıtratı üzerine doğarlar. Ne zamana kadar? Yoldan saptırılıncaya kadar. Sapmamışsa zaten İslam fıtratı devam ediyor. Bu neyi gerektiriyor? Arkadaşlar Hristiyanların, Haçlı Hristiyanlarının mantıklarının tamamen ters olduğunu bize gösteriyor. Onlar diyorlar ki çocuklar suçlu doğar. Biz diyoruz ki hayır, Kur'an böyle demiyor. Peygamberin böyle bütün insanlar, bütün çocuklar masum doğarlar, İslam fıtratı üzerine doğarlar. İşte bu sebeple dedi ki hak batıl mücadelesinde Hristiyanlar ne zaman bir yeri işgal etseler önce çocukları öldürürler. Hak batıl mücadelesinde Müslümanlar nereyi fethetseler önce çocukları kurtarırlar. Niye? Onlar İslam fıtratı üzerinedirler. Bu esasları bilmeden tarihi anlayamayız. Arkadaşlar bugünkü Siyonistlerin yaptığına bakın, ayetlere bakın, tamamen mutabıktır, tamamen anlarsınız ne yapmak istediklerini. Bugünkü Hristiyanlara bakın, bu katliamlarına bakın, mesela Bosna'yı işgal etmişler ve Bosna'ya saldırmışlar, yüz binlerce çocuğu öldürmüşler, kadını öldürmüşler. Neden? Temizlemeye çalışıyor. Avrupa'nın ortasında kirli insanlar olmasın diyor kendi kendine. Temizleyeceğim diyor. Irak'taki katliamlar, Suriye'deki katliamlar, Afganistan'daki, Libya'daki katliamlar, Afrika'daki çocuk katliamları. Bunları anlayabilmemiz için ayetleri iyi bilmemiz gerekiyor. Ayetleri nasıl tarif ettiklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir soru. Peki, Siyonistlerin iddiasına göre Allah onlara bir görev vermiş, bütün insanlığı köleleştirecekler. Hristiyanların iddiasına göre, Haçlı Hristiyanlarının, Allah onlara bir görev vermiş, bütün günahkarları, suçları temizleyecekler. Peki Cenab-ı Allah gerçekten insanlara böyle bir görev vermiş mi? Veya Müslümanlara, kendi kitabına uyanlara böyle bir görev vermiş mi? Evet vermiş. Ama çok farklı. Öldürmek, yıkmak, yakmak değil, diriltme görevi vermiş. Nedir bu? Estağfirullah. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَتْبُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İçinizden böyle bir topluluk bulunsun ki hayra davet etsin, iyiliği emretsin, kötülükten nehyetsin. İşte Allah'ın insanlara verdiği görev bu. Hayra davet edeceksin, iyilik emredeceksin, kötülükten nehyedeceksin. Bu insanları diriltme görevi demek. Dirilteceksin insanları. Halbuki diğerleri öldürme görevi almışlar. Bakınız. Hristiyanlar ve Yahudiler insanları öldürme görevi alırken gerçek Müslümanlar Allah'ın emriyle insanları dirilişe çağırmaktadırlar. Bu kadar ters ve tezat var. Birisi hak, birileri batıl. Yeryüzünde hak ve batıl mücadelesi işte bu sebepten başlamış ve bu sebepten sürüyor. Bunları bilmeden tarihi anlayamayız. Bakınız Osmanlı'nın kuruluş yıllarına geliyorum. Bu ayetlerin nasıl tecelli ettiğini ve Osmanlı nasıl kurulduğunu söylüyorum. Bu ayetleri iyi bilirsek Osmanlı'yı anlarız. 1094 yılına doğru bütün dünyadaki Müslümanlar paramparçadır. Halifeyi kimse dinlemez. Halifenin bir gücü yok Mısır'daki halife. Müslümanlar birbirleriyle çapraşık, dargın, kırgın, vurgun. Birbirlerini öldürüyorlar. İşte bu dağınıklıktan faydalanan Haçlı Hristiyanları Papa'nın etrafında birleşerek birinci Haçlı seferlerini açtılar. 1094 yılında başlayan bu Haçlı seferleri 18 dalga halinde geldi. 18 dalga halinde Orta Doğu'yu, Anadolu'yu taş taş üstünde bırakmadan milyonlarca Müslümanı öldürdüler. Niye öldürüyorlar? Çünkü günahkarı temizliyor dedim ya. Günahkarları temizliyor adam. Mallarını yağmalıyor. Bugün yaptıkları gibi. Müslümanlar nerede? Diriltme görevi yapamıyorlar. Neden? Birbirleriyle kavgalılar. İttifakları yok. Hepiniz Allah'ın ipine sarılın. Cemiyan, beraberce. Ve la teferraku. Hangi ayette o? Ve tasimu bihablillahi cemiyan. Ve la teferraku. Allah'ın Kur'an'a sımsıkı sarılın. Tefrikaya düşmeyin. Hep beraber sarılın. Ayet-i kerimesini ihlal etmişler. Cihadı ihlal etmişler. Cihadın kaydından biri budur. Dolayısıyla Müslümanlar bu zayıf anlarında Allah'ın emrini terk ettikleri o anlarda Allah bir nevi onları Hristiyanlarla cezalandırdı. 18 dalga halinde geldiler. Anadolu'da milyonlarca Müslüman kesildi. Mescitler, camiler mahvup perişan edildi. Niye? Müslümanlar cihadı terk ettiler diye. Ne zaman kurtuldular biliyor musunuz? Nurettin Zengi, Zengi Devleti'nin başkanı ve Selahaddin Eyyubi, bunlar İslam Birliği'ni önce kurdular, arkasından yaptıkları savaşta, Hıddiye Savaşı'nda kazandılar. Önce İslam Birliği kuruldu. Neden? Ayetin gereği oydu. Diğer insanları diriltmeniz için önce siz Allah'ın ayetine, Allah'ın dediğine sımsıkı sarılmanız, tefrikayı terk etmeniz gerekiyor. Tarihi anlamak için bunları bilmemiz lazım. Milyonlarca Müslüman kesildi. Arkasından çocuklar, arkadaşlar, tam Haçlıların işi bitti, artık kovduk derildiği bir zamanda Cengiz Han işgali başladı. Orta Asya'dan gelen Cengiz Han milyon askeriyle birlikte ikinci bir dalga halinde Anadolu'yu dümdüz etti. Milyonlarca Müslümanı kestiler. Ta Horasan'dan girerek, İran'dan girerek, Irak'tan Anadolu'yu işgal ederek milyonlarca Müslümanlar iki defa tıraş gördüler. Birincisi Haçlı seferlerinde tıraş edildiler. Kesildiler, mahvedildiler. İkincisi hemen arkasından Cengiz Han tarafından. Sıra Müslümanlara gelmişti. Ama ne yapacaklardı? Nasıl ayağa kalkacaklardı? Elbette cihada sarılacaklardı. Elbette birlik kuracaklardı. Elbette Allah'ın ayetleri gereği diğer insanları diriltme görevini yapacaklardı. Ama bilmiyorlardı ne yapacaklarını. Allah'ın hikmetine bakınız ki Cengiz Han'ın önünden kaçan bir takım alim insanlar. Kim bunlar? Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin talebeleri. Horasan'da Cengiz Han'ın önünden kaçarak Anadolu'ya sığındılar. Allah'ın hikmetine bakınız. Kötülüğün içinde iyilik yaratan Cenab-ı Allah. Kim bunlar? Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Dursun Fakir, Geyikli Baba, Ahi Evren. Başka her şehirde bir tane var. Her büyük şehirde. Hepsi Cengiz Han'ın önünden kaçmış. Hepsi cihadı biliyor. Hepsi Kur'an'ı biliyor. Hepsi Müslümanların kurtuluş yolunun birlikten geçtiğini ve beraberce cihat görevini yaparak insanları diriltme görevinden geçtiğini bilen insanlar. Hepsi birer halka kurdular. Anadolu'da. Hepsi insan yetiştirmeye başladılar. Ve bu cihat ehli insanlar işte o günün şartlarına göre Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Alaaddin Bey ve o günün insanları, tabandaki insanlar işte bu hocaların tedrisinden yetiştiler. Anadolu'yu bu hocalar hamur gibi yoğurdular. Allah'ın ayetlerini yerine getirmezsek Allah bir bela daha gönderir, ayağa kalkamazsınız. Ancak cihatla ayağa kalkarız diye. Ve o cihat ehli insanlar Osmanlı'yı kurdular. Osmanlı'nın cihat için kurulduğunu, Allah'ın yeryüzündeki diğer insanları diriltme görevi verdiği insanların bu görev şuuruyla ayağa kalktıklarını bilmezsen Osmanlı'yı anlamayız. Tarih şuuru dedik ya, Osmanlı'yı anlamamız için Osmanlı'nın cihat için kurulduğunu bilmemiz lazım. Bu bahsettiğim bütün hocalar cihadı anlatmışlardı, cihadı diriltmişlerdir. Ve arkadaşlar, işte bu cihat ehli insanların yetişmesi ile enteresan tablolar meydana geldi. Mesela bir tablo söyleyeyim. Osman Gazi gerçekten cihadı özümsemiş, cihat ayetlerine göre hareket etmekte ve insanları cihada teşvik etmektedir. Cihat dediğim sadece kıtal, savaş değil. Allah'ın emrini üstün kılma, Allah'ın kitabını üstün kılma gayreti. Her türlü gayret. Eğitim, öğretim, tanıtım, savaş yerine göre her türlü gayret. Ama cihat işte odur. Osman Gazi 1326 yılında vefat etmiştir. Oğlu Orhan ile Alaaddin mirasını alacaklardır babalarının. Harf sayım yapalım da ne düşmüş bize bakalım dediler. Arkadaşlar saydılar, saydılar, saydılar, bulduklarını ortaya koydular. Bir kuruş para yok. Bir gram altın yok. Hiçbir şey yok. Ne var? Bir kılıç. Bir miğfer. Bir zırh. Bir at. Ve bir sürü de koyun. Miras olarak bu kalmış. Kılıç, cihat aleti. Miğfer, cihat aleti. Zırh, cihat aleti. At, cihat aleti. Koyunlar, epey olduğuna göre gelen misafirlerine ikram etmek için beslenmiş. O da cihat aleti. Bir gram altın yok, bir gram gümüş yok. Düşünün, Osman Gazi bütün tekfurlukları ele geçirmiş. Bütün tekfurlukların hazinelerini ele geçirmiş bir insan. Bir kuruşu kendine saklamamış, hepsini cihada sarf etmiş. Neden? Çünkü o şey edebalinin dizinin dibinde yetişmiş birisi. Osman kurucusu. Bir de Orhan Bey, Alaaddin Bey zamanında bir olay var. Bu beylerin karakterini bize gösteriyor. Osman Bey beylerin karakterini gösteriyor. Cihad üzerine yetişmiş beylerin. Ahali nasıldı peki? Halk nasıldı? Nasıl yetiştiler Osmanlı'yı kuran halk? Onlar da cihad ehli üzerine. Bakınız. Orhan Gazi Bey'dir babasının ölümünden sonra. Abisi de Alaaddin Bey de onun baş veziridir. Devletin iç işlerini yürütmektedir. Nedir bunlar? İç işleri, adalet hizmetleri, eğitim hizmetleri, emniyet hizmetleri gibi devleti ayakta tutacak olan hizmetler. Aynı zamanda da kadılık yapmaktadır. Kim? Alaaddin Bey. Epeyce zaman götürmüşler. Arkasından bir gün Orhan Bey'in kapısını çalmış. Orhan Bey, istifa ediyorum. Artık hakimlik yapamam ben. Ne oldu Alaaddin Bey? Bir şey mi oldu? Evet, bir şey oldu. Ben bu halkın önüne geçip hakimlik yapmaktan utanırım. Ne oldu anlat bakalım. Bugün bana bir davalı bir davacı geldiler. Ben hakimim. Önce davacıya söz verdim. Söyle bakayım, niye dava ediyorsun bu adama? Dedi ki efendim, ben bu adamdan bir tarla satın aldım. Bu tarlayı, parasını ödedim. Bu tarlayı ekmek için tarlaya girdiğimde kazmamın ucuna bir küp altın takıldı. Ben bu tarlanın üstünü satın aldım, altını almadım. Dolayısıyla bu altın bu adamın. Veriyorum, kabul etmiyor. Davacıyım onda. Dava konusuna bakınız. Bunu nereden söylüyorum size? Namık Kemal'in Osman tarihi var. İki cilt. Tavsiye ediyorum, oradan bakın. Davacı. Altınını almıyor geri. Şaştım diyor Alaaddin Bey. Bu nasıl bir dava? Sonra döndür davalıyı. Peki söyle bakayım, sen niye almıyorsun? Dedi ki Alaaddin Bey, bu adama ben tarlayı sattım çıktım. Altın mı çıkmış gümüş beni ilgilendirmez. Benim değil ki onun diyor, ben alamam bunu. Şaştım kaldım. O adam davacının dediğine de şaştım, davalının dediğine de. Peki o halde bölüştürüyorum. Hayır, ikisine itiraz ediyorum, almıyorum. Alamayız, bizim değil bu. Çaresiz diyor, bunu hazineye ihraç kaydettim. Hazineden başına gönderdim. Al bunu cihatta kullanmak üzere. Aradan diyor, birkaç dakika geçti. Hazineden başı küpü eline almış geldi. Alaaddin Bey, Allah'tan kork. Biz cihat edeceğiz, bu paralarla nasıl cihat edelim? Kaynağı belli değil, veren belli değil, helal mı belli değil, haram mı belli değil. Nasıl cihad edilecek bu paralarla? İşte bunun için diyor ben bu halkın önüne geçip daha hakimlik yapamam. Bu kadar olgunlaşmış. Arkadaşlar, Osmanlı'nın kuruluşundaki bu olgunlaşmayı, bu cihat ruhunu bilmez ise Osmanlı'yı hiç anlayamayız. Derler ki bize, Osmanlı Endonezya'ya istila için gitmiş. Avrupa'yı istila etmiş. Afrika'yı yağma etmiş. Hayır! Ne için? Cihat için gitmişler. Çünkü Ertuğrul Bey'in de, Osman Bey'in de rüyaları var. Rüyalarında Allah onlara yeryüzüne Kur'an'ın hükmünü hakim kılmak için devlet verdiğini dolaylı yollardan göstermiş. Yani Osmanlı ilahi kelimatullah için kurulmuş. Yani Osmanlı cihat için kurulmuş. İki tane katliamdan sonra, Haçlıların katliamı, Cengiz Han'ın katliamından sonra Allah yeryüzünde insanları diriltme görevi vermiş Osmanlı'ya. Osmanlı bu maksatla kurulmuş. Bu maksadı anlamazsanız Fatih'in niye İstanbul'a yürüdüğünü anlamazsınız. Niye Viyana kapısına kadar gidildiğini anlamazsınız. Fas'ın, Tunus'un, Cezayir'in, Sudan'ın niye gidip de fethedildiğini anlayamayız. Endonezya'ya niye gidildiğini anlayamayız. Bir takımlar şimdi bize derler ki, ya görmüyor mu şu padişah şöyle şöyle kötülükler yapmış, böyle böyle. Bu nasıl iş? Hani cihat için kurulmuştu? Arkadaşlar, şu esası da iyi bilmemiz gerekiyor. Yeryüzünde günahı olmayan, hatası olmayan bir tek peygamberlerdir. Bunun haricindeki hepimizin günahımız vardır, hatamız vardır. Günah ve hata işlemekten geri kalmayız çünkü insanız. Osmanlı padişahları da insandırlar. Onlar da hatalar işlemişlerdir. Onlar da günah işlemişlerdir. Günahlarını savunamayız. Ama asli gayeleri cihattır. Hatalar etmiş olabilirler. Bakınız, Sultan Vahdettin Han, son sultan, 36. Osmanlı padişahı, yurdu terk ederken, terk etmek zorunda bırakılırken bir söz söylüyor. Diyorlar ki, diyor ki, bizim neslimizden, son padişah, 36 tane padişah var, bizim neslimizden akıllı padişahlar gelmiştir. Deliler de gelmiştir. Günahkarlar da gelmiştir. Ama Kur'an'ın yeryüzüne yayılma gayesinden sapan bir tane bile yoktur diyor. Bir tane bile yoktur. O günahkar haliyle bile Kur'an'ın yeryüzüne yayılması için çalışmışlardı. İşte şuurlu tarih bu. Bu şuuru bilirsen, Osmanlı'nın kuruluş felsefesini bilirsen, Osmanlı'nın kurulurken Allah'ın vermiş olduğu görevleri bilirsen, Osmanlı'yı kolay anlarsın. Bunu bilmezse, ha burada halt etmişler, şurada şöyle etmişler, bühtandan bühtana sürüklenirsin, tarihi anlayamazsın. Özetleyecek olursak, vakit geldi çünkü, tarihi iyi bilmemiz için, tarihi şuurlu bir şekilde anlayabilmemiz için Allah'ın kelamlarını iyi bilmemiz lazım. Kur'an'ı iyi bilmemiz lazım. Temel mantığı kavramamız lazım. Hak nedir? Nasıl bu görev verilmiştir? Batıl nedir? Batılın gayeleri nelerdir? Bunları iyi bilmemiz lazım. Bunları bilmeden ne hakkı anlayabiliriz, ne batılı anlayabiliriz, ne de mesela atıyorum Viyana kuşatmasını anlayabiliriz. Bunları bilirsek Müslümanın gayesinin insanları diriltme görevi, cihat görevi olduğunu iyi bilirsek, hak-batıl mücadelesini iyi anlarız. Şunu da anlarız, hak-batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Mutlaka devam edecek. Niye? Hak ayaktadır, batıl ayaktadır. Bundan mutlaka çalışacaktır. Peki hangisi galip gelecektir? Estağfirullah. ve kul ca'el hakku ve zehekel batıl. İnnel batıla kâne zehuka. Hak geldiği zaman batıl mahvolur. Zaten batıl mahvolmaya da müstahaktır. Demek ki günümüzde veya kıyamete kadar olan, sürecek olan bu mücadelede daima hak galip gelemeyebilir ama en sonunda hak mutlaka ve mutlaka galip gelecek ve insanlık hakta birleşecek. Bu ne zaman olur onu bilemeyiz. Bir de şu var. Cenab-ı Allah Müslüman kullarına cihadı emrettiğine göre, cihat da diğer insanları diriltme görevi olduğuna göre, bu görevi yapan bulunduğu müddetçe Müslümanlar üstündür. Ama bu görevi yapmamaya başlayınca Allah onların başına musallat eder zalim kullarını. Bugün ediyor mu başımıza? Ediyor. Bu zalim kulların musallatından kurtulmak için yeniden cihada dönmemiz gerekiyor. Yeniden cihad etmemiz gerekiyor. Peki dönmezsek ne olur? Allah bizi tasfiye eder, cihad eden kullarını getirir. Bu da bizim yıkımımız demektir. Demek ki biz cihadı iyi anlarsak, iyi yaparsak kendimiz için yapıyoruz. Yoksa Cenab-ı Allah bizi tasfiye eder, cihad edecek kulları getirir. Şuurlu bir tarihçi işte böyle düşünür. Şayet bu temel düşünceleri ortaya koymazsanız tarihi anlayamazsınız. Tarihin her sahnesiyle birlikte zihninizde çarpılır, başka şeylere gidersiniz. Ama bu ana umdeleri bilirseniz, bu ana kaideleri bilirseniz, arkadaşlar, tarihi, okuduğunuz tarihi kolay bir şekilde anlar, şuurlu bir Müslümanın çıkaracağı dersleri çıkarırsınız diyorum. Ben çıktığınız bu kutlu yolculukta Cenab-ı Allah'ın başarılarının sizlerle olmasını temenni ediyor. Bu arada sorularınız varsa sorularınızı da cevaplamak üzere bir 10 dakikamız var. 10 dakika içinde de soru bekliyorum. Cevap vermeye.
Abdülhamit Hanım ve Erbakan Hoca'nın bulunduğu durumuna benzetiyorlar. Bunu siz tarihi açıdan ele aldığınızda nasıl düşünüyorsunuz?
Atatürk'ün durumunu mu dedin?
Yok, Abdülhamit Han ve Erbakan Hoca'nın durumunu.
Evet. Abdülhamit Han'da dünyadaki bütün kötülüklerin üstesinden gelebilmek ve hakkı galip kılabilmek için İslam Birliği'nin olması gerektiğini düşünmüş ve bu yolda dev adımlar atmıştır. Ta Japonya'ya tebliğ heyetleri göndermiş, Güney Afrika'ya heyetler göndermiş, Çin'e, efendim, Avrupa'ya, Amerika'ya heyetler göndermiş ve buraları ıslah etmek için, buralardaki insanlara tebliğ götürmek için çalışmış. Ayrıca da Siyonistlerin hedefi olmuş, Haçlıların hedefi olmuş, Ermeniler hedef olmuştur. Aynı şekilde Erbakan hocamız da bize Siyonizmi yeniden hatırlatmış. Yeniden ne yapmak istediklerini ortaya koymuş. Siyonizmin hedef olmak suretiyle kaç defa önü kesilmiş ama o mücadeleden bıkmamış Abdülhamit Han gibi son nefesine kadar cihat etmeyi bizlere göstermek suretiyle Allah'ına yolcu olmuştur. Bir özellikleri çok var. Düşmanlıkları da çok var. Yani onlara düşman olanların birbirine benzerlikleri de çok var. Bu konuda inşallah ileride bir ders beraber yapma şansımız olursa sevinirim.
Sorun öbür kısmında şöyleydi hocam. Şimdi Türkiye bugün belli bir durumun içinde.
Evet.
Bu durumu işte dedim, Abdülhamit Han ve Erbakan Hoca'nın bulunduğu durumlara benzetiyorlar.
Evet.
Bu sizce nasıldır? Tarih açısından bunu ele aldığınızda nasıldır?
Şimdi bir kaide var. Tarih tekerrürden ibarettir diyorlar. Ama ders alınsaydı tekerrür mü ederdi? Tarihi iyi bilmemiz lazım. Tarihin zayıf noktalarını, hatalarını bilmemiz ve bu hataları tekrar etmememiz gerekiyor. Şayet hatalar tekrar ederse tarih tekerrür eder. Osmanlı'nın dağılış sürecindeki gibi bugün gerçekten de Türkiye bir bunalım içindedir. Türkiye değil, İslam dünyası bir bunalım içindedir. Bu bunalımdan çıkış yolu yine insanları, Müslümanları bir araya getirerek cihadı hakim kılarak tıpkı Osmanlı'nın kuruluş yıllarındaki gibi çıkışı da bu yol olacaktır. Başka da bir yol yoktur.
Evet. Başka arkadaşlar? Ama sizi tebrik ediyorum. Hiç uyumadan dinlediniz maşallah. Yani gözler böyle kıpır kıpırdı. Ben bu bakımdan teşekkür ediyorum. Herhalde anlattıklarımız anlaşılmış olmalı ki soru da gelmemiş oluyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Çıktığınız yolda Allah yardımcınız olsun diyorum. Sevgiler, selamlar sunuyorum.